Ayrım 27, sayfa 344. G. Ziraat. Cumhuriyet İran'ı ile beraber iktidara geçen İsmet Paşa'nın yeni idareye el koyduğu günlerde, mesela 1924-1925 yıllarında Türkiye'de zirai durumu gösteren kesin, inanılır rakamlar yoktur. Ama 1927 ziraat sayımı o devrede Türkiye'nin ziraat durumu hakkında bize bilgiler vermektedir. 1924-27 arasında ise değişikliğin önemsiz olduğunu kabul edebiliriz. 1927 ziraat sayımına göre memleketin nüfusun %75'i köylerde yaşıyordu ve gene 1927 sayımında memleketin nüfusu 13.460.270 olarak bulunmuştu. Sanayide çalışanlar nüfusun ancak %2.1'ini, ticaret %1.9'unu teşkil ediyordu. Çiftçi nüfusu Karadeniz kıyılarında %81.2, Bursa havalisinde %75, İzmir havalisinde %45'ti. 1.751.239 köylü ailesinin behri ortalama 5 nüfustu. Her aile başına düşen ekilmiş toprak miktarı da ortalama ancak 25 dönüm olarak bulunmuştu. Bu miktar Mersin vilayetinde ortalama 108, Trakya'da 53-63, Eskişehir'de 42, Bolu'da 14, Siirt'te 12, Van'da 10, Trabzon'da 7 dönümdü. Ekilebilir arazi bütün arazinin %32'sini teşkil ediyordu. Ama o günkü Türkiye'de fiilen ekilen toprak bütün memleket toprağının ancak %4.86'sından ibaretti. Ormanlar memleket sathının %18'i, meralar %36'sı, dağ taş istifade edilmeyen arazi %13'ü ve göller bataklıklar %1'iydi. Hububat fiilen ekilen toprakların %89.5'ini, bakliyat %3.9'unu ve sınai nebatlar %6.6'sını işgal ediyordu. İstihsallere gelince bahçeci ürün kollarına üretim yükünleri şöyleydi. Hububat 2.400.000 ton, %89.5. Bakliyeler 1.000.000 ton, %3.9. Sınai bitkiler 1.634.000 ton, %6.6. 1923'te Türkiye'nin tütün üretimi 26.000 tondu. 1926'da bu miktar 54.000 tona çıktı. Harpten önce 150.000 balya olan pamuk üretimi 1923'te 90.000 balyaya düşmüş. Fakat 1926'da Çukurova'daki arzi vaziyet hesaplanmazsa ve 1925 hesaplarına göre 110.000 balyaya kadar yükselmişti. Eski bir üretim maddesi olan afyon, harpten önce 10.000 sandığa kadar çıktıktan sonra 1923'te 2.200 sandığa kadar düşmüş, fakat 1926'da 4.400 sandığa kadar yükselmişti. Ege'nin özel bir üretimi olan kuru üzüm, en düşük seviyesini 1920'de 18.000 ton olarak kaydettikten sonra 1923'te 36.000 tona varmış, 1926'da yine bu seviyeyi muhafaza etmişti. Kuru incir 1922'de 6.200 tona kadar düştü. Halbuki harpten önce ortalama 20.000 tondaydı. 1926'da 27.000 tona yükseldi. Yıllara göre değişen fındık üretimi de sulha girilince harekete geldi ve bolluk senesi olan 1925'te 50.000 ton, müteakip azlık senesi olan 1926'da 16.000 ton olarak o zamanki normal seviyelerde gelişti. Ancak hayvan servetine büyük düşüş vardı. Büyük harp, İstiklal Savaşı ve iç karışıklıklar çok sayıda hayvan yetiştiren Türkiye'de hayvan servetini çok kemirmişti. 1926'da 12.8 milyonu koyun olmak üzere ancak 31 milyon 600 bin vergiye tabi hayvan sayılmıştı. 1923'te bu sayı ihtimal ki 25 milyona kadar düşmüştü. Ama Cumhuriyet'in ilk yıllarında Türkiye gene de dışarıdan un ve yiyecek madde ithal etmekteydi. Un başlıca ithal maddelerimizden biriydi. 1923'te ithalatın %27'si gıda maddeleriydi. Bu miktar 1926'da %15'e düşmekle beraber, hatta 1928'de gene de %18.50 oranında yer alıyordu. Bunun bir sebebi de memleketin içeride kalan üretim sahalarından İstanbul, İzmir gibi şehirleri olan nakil zorluğuydu. Demir yolları az, navlun pahalıydı. Mesela düşünmeli ki 1926'da bile Adapazarı'ndan patates İstanbul'a, Marsilya'dan gelen patatesten daha pahalıya mal oluyordu ve Merzifon pirinci Samsun'da Hindiçili pirincine rekabet edemiyordu. H. Sanayi. Eski Türkiye'nin sanayisiz bir memleket olduğunu her vesileyle değindik. Mesela eski Osmanlı hükümeti sanayi ve maden nezaretinin yaptığı sayımlara göre başlıca sanayi müesseselerinde çalışan işçi ve görevlilerin sayısı bütün imparatorlukta 1913'te 16.975 ve 1915'te 14.060 kişiden ibaretti. Buraya bütün devlet işletmeleri de giriyordu. Her müesseseye ortalama olarak 1913'te 75 ve 1915'te 81 kişi düşüyordu. Büyük Millet Meclisi Hükümeti Sanayi Umum Müdürlüğü de 1921'de o zamanki sınırlarımız içinde bir sanayi sayımı daha yapmıştır. Ama bu sayıma demirci, arabacı dükkanları gibi en küçük el sanayi yerlerini de içine alan 33.058 iş yeri giriyordu. Çalışanlar yekunu 76.216 idi ama Beher iş yerine ortalama ancak 2.3 kişi düşüyordu. Cumhuriyet'in devraldığı sanayi temeline gelince bu temel İzmir Çukurova'da yer alan 5-10 yıpranmış dokuma fabrikasıyla devlet işletmelerinden başka en küçük iş yerlerinde içine alıyordu. Bu surette 10 sanayi şubesinde 65.214 müessese sayıldı ve toplam olarak 256.855 işçi, esnaf, iş yeri görevlisi bulundu. Yalnız bir amele çalıştıranlar bu müesseselerin %35.74'ünü teşkil ediyordu. 2-3 kişi çalıştıranlar %75.76 idi. Bu müesseselerin %43.59'unu ziraat, sanayi, balık ve av sanayi teşkil ediyordu ki bu ziraat sanayinin asıl yekün tutanı değirmenlerden ibaretti. 110 bin kişiyi buraları topluyordu. Dokuma sanayide 9.353 iş yerinde 48.025 işçi topluyordu. Halbuki Türkiye'de o sırada fabrika denilebilecek ve çoğu da yıpranmışlıktan veya sahipsizlikten faaliyetin durdurmuş ancak 10-15 müessese vardı. Daha doğrusu Cumhuriyet kurulduğu zaman Türkiye'de adına ve batı manasıyla fabrika denilebilecek müesseseler yoktu. Adlarına pek de fabrika denilemeyecek olmakla beraber İstanbul ve İzmir bölgesinde yalnız 6 yünlü mensucat müessesesi vardı. Yıllık yünlü ihtiyacı 5,5 milyon metre sayılırdı. Bunun da 3 milyon 766 bin metresi dışarıdan geliyordu. İhraç hesabı da nüfus başına ancak 44 santim olarak alınmıştı. 1923'te Bursa'da çalışan ancak 632 ipek işçisi vardı. 1923'te memleketin 50 bin ton kadar hesaplanan şeker ihtiyacının hepsi dışarıdan geliyordu. Yılda 4 milyon kilo deri ithal ediyorduk. Memlekette ve o da askeri ihtiyaca yarayan ancak 500 bin kilo kösele yapılıyordu. 1923'te Türkiye'nin çimento fabrikalarının kapasitesi 75 bin tondan ibaretti. Yeni Türkiye bunun da elbette ki inşa edilemezdi. 1923'te memlekette ancak 7 bin iyilik harap pamuklu müessesesi vardı. El tezgahları da tamamen terk edilmişti. Fabrika denilen ve 7 bin iyilik harabelerde yılda ancak 9,5 milyon metre kapot bezi yapılabiliyordu. Şimdi 160 milyon metre. İthalatımızın %18'ini ise pamuklu ve yünlü mamuller teşkil ediyordu. Nihayet Türkiye'de ve 1924'te ancak 760 bin ton kömür istihsal ediyorduk. 1926'da bile bütün Türkiye'de elektrik üreten ancak 90 iş yeri vardı ve buralarda ancak ve toplam olarak 1350 işçi ve görevli çalışıyordu. Yıllık üretim tutarı 1923'te 77 milyon kilovat olarak başlamıştı. Şimdi 4 milyar. Sanayide çalışan bütün motorların sayısı 163 bin beygir kuvvetinde ve 4850'den ibaretti. Sanayi müesseseleri içinde ancak %4.32'sinde motor kullanılıyordu. Yeni devletin eski Osmanlı idaresinden devraldığı bu sefaleti, bu sert gerçekleri daha birçok sahalarda açıklayabiliriz. Mesela şu rakamları verelim. Eğitim. 1923'te Türkiye'de okuma yazma bilmeyenlerin sayısı %90'ın üstündeydi. Bütün Türkiye'de ilkokullarda 34 bin kadarı kız olmak üzere ancak 341.941 öğrenci vardı. Ortaokullarda 1182 kız olmak üzere 5905 öğrenci okuyordu. Liselerin esas lise sınıflarında ikinci devre ancak 1241 talebe vardı. Türkiye'de gayet ilkel tesisatlı 9 sanat okulu mevcuttu. Bütün öğrencileri 1221 kişiden ibaretti. Bütün yurtta yalnız iki kız enstitüsü vardı, ikisi de İstanbul'daydı. Bir tek üniversite vardı ve üniversitenin 8 kolu ile ayrıca yüksek öğretmen okulunun bütün öğrencileri sayısı ancak 1199'du. J. Sağlık işleri. Bütün Türkiye belediyelerinin ancak 6 hastanesi vardı. Bunların yatak mevcudu 6335'ten ibaretti. Bütün yurtta 50 yataklı bir tek çocuk doğum evi vardı. Bir kısmı yabancılara ait olmak üzere memlekette mevcut 32 hususi hastanenin yatak sayısı 2400'dü. Vilayet hastanelerinin sayısı 45, yatak adedi 2450 idi. Devlet hastaneleri olarak da ortada bir vilayet özel idare hastaneleri bulunuyordu. Sıtma bütün yurtta salgındı. Bazı bölgelerde frengi ve trahom geniş ölçüde yerleşmiş hastalıklar halindeydi ve 1. Millet Meclisi'nde bulaşıcı hastalıklarla mücadele kanunu çıkarılmak istendiği zaman hocalarla şeyhler hastalığın Allah'tan geldiğini, insandan insana geçmediğini savunarak kanunu getiren operatör Emin Bey'i meclis ortasında kıyasıya dövmüşlerdi. Hülasa yeni devlet ve onun icra yöneticisi olan İsmet Paşa kabinesi 1923'te işte bu şartlar altında bir iktisadi siyaset uygulamasına girmişlerdi. 1923-1930 arası uygulamalar. A. Asayiş Savaşı. 1923-1930 devresinin halk hayatının en olumlu gelişmelerinden biri eşkıyalığın ortadan silinmesi, hiç değilse önemsizleşmesidir. Eski Türkiye'de dağda gezen asker kaçağı ve eşkıya, memleketin tıpkı memur gibi, jandarma gibi, eşraf gibi yerleşmiş bir sosyal unsuruydu. Hatta şaki, itibarlı bir varlıktı. Memleket baştan başa eşkıya ile sarılıydı. Bunlar yalnız köylerde, dağlarda barınmakla kalmazdılar. Mesela Osmanlı Ankara'sında olduğu gibi şehrin giriş boğazlarını belli, ünlü imtiyazlı soyguncular halinde ellerinde tutarlardı. Eşkıyalarla ve gerekince yalnız mahalle idarecilerin değil, mesela İzmir valisi Kamil Paşa, sadrazam gibi şöhretli devlet adamlarının bile pazarlıklara giriştikleri, temaslara, dostluklara girdikleri görülür ve bunlar tabii sayılırdı. Fakat İsmet Paşa hükümetinin eşkıyalıkla savaşı amansız oldu. Ekim 1923'te, yani hemen Cumhuriyet ilanı ile beraber çıkarılan İzale-i Şekavet, yani eşkıyalığı ortadan kaldırma kanunu iyi işledi. Küçük haydutlar silindi yahut ehlileşti. Azılı çeteler sıkıştırıldı. İstiklal mahkemeleri de bu uygulamaya yardımcı oldu. Doğudaki kanlı tenkil hareketleri de eşkıyalığı sermayesiz gelir kaynağı gibi kullanan ağları, şeyhleri sindirdi. Hülasa 1923-1930 devresinin memleketin altyapısında çokluk görülmeyen, değerlendirilmeyen bir başarısı eşkıyalığın temizlenmesi, halkın asırlardan beri ilk defa mal ve can ve çalışma emniyeti duyuşu oldu. Bunun neticesi olarak da halkın bütün sefaletlere rağmen hükümete karşı inan ve güveni arttı. Yeni devletin iktisadi siyasetini izlerken bu neticeyi önemli kaydetmelidir. Cumhuriyet'in ilanı sırasında çeşitli yerlerde 80 kadar büyük çete hükümetçe tespit edilmiş, takibe başlanmıştı. Şeyh Said isyanının tasfiyesinden sonra isyancılardan İzzet ve Nuh Hazon ahiyesini işgal etmişler fakat yakalanmışlardır. Şeyh Said'in oğlu Abdurrahman 400 adamıyla Pervari, Eruh kazalarına girmiş fakat ezilmişlerdir. Dersim'de Koç Uşağı aşireti, Mustafa Mutkili, Ali Yunus temizlenmişlerdir. Kastamoni taraflarında Eğri, Ahmet, Aksaray, Kırşehir, Ankara vilayetlerinde Katil İlyas ve Kürt Osman çeteleri temizlenmişlerdir. 1930 sıralarında Muş taraflarında Seyit Han, Süphan Dağı'nda Şeyh Cüneyt ve Karihanoğlu Bekir, Kadirli ve Maraş mıntıkasında Ali, Erzurum taraflarında Ali Can, Erzincan'da Aliko, Topal Hüseyin, Urfa'da Ramazan, Kırşehir, Yozgat, Çorum taraflarında Kara Haydaroğulları, Denizli, Burdur, Isparta'da Ferik Osman, Çukurova, Maraş, Andırın taraflarında Hacı, Hacı Veli, Hok Mehmet çeteleri ve daha niceleri bu asayiş savaşında birer suretle ortadan kaldırılarak ünlü eşkıya saltanatına son verilmiştir. B. Ziraat. Daha önce de değindiğimiz gibi 1923-1930 arasında ziraat alanında köylü lehine en güçlü, en cüretli hareket 17 Şubat 1924'te ahşar vergisinin kaldırılmasıdır. Bunun dışındaki ziraat tedbirler daha ziyade idari ve kısmen ziraat eğitim alanlarında kalmıştır. Köyde bir yapı değişikliğine götüren köklü tedbirlere ve reformlara gidilmemiştir. Bu devrede ziraat alanında tam bir hareketsizlik görülmektedir. Zirai mahsuller üretiminde artış olmakla beraber zirai maddeler fiyatlarındaki yetersizlikler köyde bir zirai sermaye birikmesine ve dolayısıyla köyün ve çiftçinin kalkınmasına kesin surette engel olmuştur. Mesela düşünmeli ki hatta Atatürk'ün ölüm yılı olan 1938'de bile mesela Ankara Zahire Borsası'nda buğdayın ortalama fiyatı 4,5 kuruştan ibaretti. Şevki Süreyya Aydemir, Ankara'da Buğday Un Ekmek İşleri 1938 Belediye Yayını. O zamanki kötü toprak yollardan mahsulün Ankara'ya getirilip satılması, sonra köye dönülüşü için bir hafta zaman lazım geliyordu. Bir kağını Haymana buğdayının köylüye sağladığı para ancak 10 lira kadardı. Tohum, hayvan hakkı, yemeklik hayvan vergisi, imam, muhtar hakkı hep o paranın içindeydi. O günkü kara sapan şartları içinde de bu kıraç Anadolu yamaçlarında bir dönüm toprağın verimi nihayet 70-80 kiloyu geçmiyordu. Çok önceden savunucuları olduğu halde hububat fiyatlarını koruma için teşkil edilen Toprak Mahsulleri Ofisi ancak 1938'de kanunlaşabilmişti. Koruma fiyatı olarak konulan barem ancak 5 kuruştu. Mezbahalarda ayakta canlı hayvanın kilo bedeli 10 kuruşun az üstündeydi. Çünkü mesela Ankara'da ve kasap dükkanlarında koyun eti kilosu 35-38 kuruş arasındaydı. Şevki Süreyya Aydemir, Ankara Et İşleri 1938 Belediye Yayını. Yün 40 kuruştu. Diğer zirai mahsullerin alımı, satımı, fiyatlarının korunması ve bu kanaldan köylüye elverişli bir zirai gelir sağlanması yolunda herhangi bir tedbir ve teşkilatlandırmaya gidilememişti. köylü ve mahsulleri başıboş bir pazarın ve pazarı ellerinde tutan bir tefeci ve eşraf insafsızlığının eline bırakılmıştı. 1931 yılında Ankara'da toplanan Ziraat Kongresi, 1923-1930 arasındaki zirai siyasetin neticelerini incelerken bütün üretim kollarındaki bu durumu bütün çıplaklığı ile belirtmişti. Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti tarafından ve Sanayi Kongresi'nden önce düzenlenen bu kongrenin 2700 sayfalık ve 2 ciltlik rapor ve kararları 1930 öncesi iktisadi durumu bütün konuları ile açıklamaktadır. 1923-1930 arasında zirai mahsullerde gerçi üretim artmış ve bunda harp yıllarını izleyen iç ve dış mal açığının da etkisi olmuştur. Ama ihraç fiyatlarına gelince bu alanda şöyle bir hareket görülmüştür. 1923-1925 arasında bir fiyat yükselişi göze çarpmıştır. Fakat 1925'ten sonra fiyatlar düşmeye başlamıştır. Gerçi bu hareketi Türk parası üstünden takip ettiğimiz zaman fiyatlardaki yükseliş daha devamlı gibi görülmüştür. Ama Türk parasının da kıymeti muntazaman düştüğü için bu fiyatları sabit kıymeti yani altın esasına vurunca fiyatların hakikatte köylü aleyhine süratle düştüğü göze çarpar. Türk zirai ihraç hareketleri miktarlar, fiyatlar ve yüzdeleri itibariyle Şevki Süreyya Aydemir'in Cihan İktisadiyatında Türkiye 1930 isimli eserinde istatistikler ve grafiklerle gösterilmiştir. Bu bahisle ilgisi dolayısıyla ve yukarıdaki görüşü doğrulayan bazı rakamlar verelim. Maddeler, fiyat 1924, 1925, 1927, 1928. Maddeler, fiyat tütün 1924 100, 1925 200, 1927 185, 1928 140. Pamuk 1924 100, 1925 148, 1927 104, 1928 103. Kuru üzüm 1924 100, 1925 143, 1927 127, 1928 122. Fındık 1924 100, 1925 230, 1927 150, 1928 180. Yapağı 1924 100, 1925 240, 1927 118, 1928 158. Afyon 1924 100, 1925 240, 1927 118, 1928 158. İncir 1924 100, 1925 150, 1927 50, 1928 60. Zeytinyağı 1924 100, 1925 710, 1927 760, 1928 150. Rakamlar ihracatta ve her kiloyu isabet eden ortalama fiyat esasına göredir. Hülasa, köylü gittikçe daha fazla çalışmış, daha az kazanmıştır. Daha çok mal satmış, daha az para almıştır. Fakirliği artmış, eksilmemiştir. Kaldı ki 1929'da dünya iktisat buhranı da patlayınca bu buhran, 1930'da zirai ham maddelerle gıda maddelerinde de büyük etkilerini yapmıştır. Türk ihracatı allak bullak olarak zirai ham madde ve gıda maddeleri ihraç fiyatları adeta sıfıra yaklaşmıştır. Halbuki Türkiye'nin zirai ihraç maddeleri üreten önemli bölgeleri bu maddeleri üretmeye devam etmek zorundaydılar. Ama öyle olmuştur ki mesela pamuğun 12 kuruşa, tiftik yapağısının 45 kuruşa düşmesi gibi baş döndürücü fiyat sefaletleri köylünün zaten bir türlü gelişmeyen halini büsbütün kötüleştirmiş ve köyde zaten mevcut olmayan zirai sermaye birikimi tamamen ters bir şekilde işleyerek mevcudun da daha fazla sarsılmasına yol açmıştır. Kısacası 1923-1930 arasında aşar vergisinin kaldırılması gibi büyük bir hareketten ve memlekette asayişi kurmak ve korumak suretiyle halk lehine yapılan ve halkın hükümete güvenini sağlayan hamlelerden başka zirai siyasete etkili zirai siyaset alanında olumlu bir neticeye ulaşılamamıştır. Yani aslında köylü ve ziraat tamamen başıboş bırakılmış, hatta liberalizm dahi denemeyerek bir karışıklık içinde köy oluruna terk edilmiştir. Bu neticeyi İsmet Paşa iktidarının kadro, vasıta ve imkansızlıkları malum olmakla beraber aleyhine kaydetmek zaruridir. Yani kısacası Doğu illerindeki ıslahat başarısızlığı gibi zirai siyasetteki yönsüzlüğü, teşkilatsızlığı ve verimsizliği de İsmet Paşa iktidarının başarısızlığı hanesine kaydetmekte bir zaruret vardır. Bu böyle olunca da mesela Gazi'nin, köylü efendimizdir. Türkiye'nin hakiki sahibi, müstahsil olan köylüdür. Herhalde herkesten daha çok refah, saadete, müstak ve en layık olan köylüdür. Şu halde Büyük Millet Meclisi'nin hükümetinin iktisadi siyaseti bu asli gayeyi elde etmeye matuf olmalıdır. Milletin çiftçilikteki çalışmalarını asrımızın iktisadi tedbirleriyle en yüksek haddine çıkarmalıyız. Mart 1922 gibi köylünün refahını herkesin refahından daha üstün tutan görüş ve direktiflerini uygulama ve tehakkuk sahasına çıkarmak mümkün olamadı. Atatürk'ün köylüyü ve çiftçiyi ve toprak işlerini öven ve çiftçi hakkını en güçlü hitabelerle savunan çeşitli çıkışları vardır. Bunlardan mesela şu parçaları verelim. 7 asırdan beri cihanın çeşitli uzak köşelerine sevk ederek kanlarını akıttığımız, kemiklerini o topraklarda bıraktığımız ve 7 asırdan beri emeklerini ellerinden alıp israf eylediğimiz ve buna karşılık daima tahkir ve tizlil ettiğimiz ve bunca fedakarlık ve ihsanlarına karşı nankörlük, küstahlık, cabarlıkla uşak menzilesini indirmek istediğimiz asil sahibin huzurunda hem tam bir utanç hem tam bir saygı ile hakiki vaziyetimizi alalım. Mart 1922. Daha önce de değindiğimiz gibi Ankara Zahire Borsası'nda 1928'de ortalama 15.96 kuruş olan buğday fiyatları 10 sene sonra, yani Atatürk'ün vefat ettiği 1938'de ortalama 4,5 kuruşa düşmüştü. Kaldı ki 1928 yılına nazaran 1938'de Türk kağıt parasının değeri ve alım gücü de çok düşüktü. Aynı fiyat sefaletini diğer zirai mahsullerde de görebiliriz. İsmet Paşa gerçi Türkiye'yi bir köylü hükümeti olarak vasıflandırmıştır. 9 Kasım 1929'daki meclis konuşmasında da "Buğday politikamızın bugüne kadar neticeleri ferah verecek bir haldedir" şeklinde konuşmuş. 1924-1925'te 18-19 milyon lira olan buğdayın ithalatının 1928'de 5 milyon liraya kadar düştüğünü açıklamıştır. İki misli mahsul sloganı da İsmet Paşa'nındır. Ama istisnai teşvik edici bir politikanın fiyatları koruyucu cephesiyle satın alma, depolama, nakil gibi cepheleri ele alınamadığı için mahsulün artışının ardından himayeden mahrum olması dolayısıyla pazar ve fiyat sefaletleri köylüyü fazla istisalden de yıldırıyordu. Hububat siyaseti böylece tam bir başarısızlığa varıyordu. İsmet Paşa elbette ki köyün önemini takdir ediyor ve köylüyü koruma yolunda bir şeyler yapmak istiyordu. Bu memleketin her köyünde bir başvekili olduğunu hesap ederek söz söylemeliyiz. 30-8-1930 Sivas Nutkundan cümlesi onundur. Ama Türk çiftçisini korumakta aşar vergisini kaldırması kadar, hatta belki ondan da mühim olan Toprak Mahsulleri Ofisi'nin teşkili ve hububata önceden ilan edilen garantili asgari fiyat, emniyetli peşin satış sağlayan ve tefeci aracılığını ortadan kaldıran bu devlet kurumunun işe başlayışı ancak 1938'de mümkün olabildi. Bu tecrübe gösterdi ki bir yabancı yardım ve ihtisas istemeden de devletin teşkilatçılık gücü milli ekonomi için bu kadar önemli ve düzenleyici örgütleri pekala yaratabilir. 1923-1930 arası zirai siyasetin başlıca konularına kısaca değindikten sonra şimdi diğer mevzulara geçebiliriz.